Ayrım 20, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 243. Bentley arabasını polis merkezinin park yerine bırakıp çıkışa doğru ilerledi. Ofise çıkmadan yürüyerek Fate Bene Fratelli sokağından çok uzakta olmayan Carniglia sahafına gitmeye karar vermişti. Ama daha birkaç adım atmıştı ki cep telefonundan ona ulaşan Ingroia, Rivera hakkında birçok bilgiye ulaştığını iletti. Komiser ofise doğru yön değiştirmeden önce sordu. Ne buldun? Roberto Castelvecchio, takma adıyla Rivera, 42 yaşında. Lecco doğumlu ve ikametgahı Carreno'daki annesinin evine kayıtlı. Hakkında 15 yıl önce başlayan ve tesbih gibi uzayan bir kayıt var. Halka açık alanlarda müstehcen hareketlerden, bu arada kendisi de bir ibne doktor, uyuşturucu bulundurup satmaya, hırsızlık, şantaj, dolandırıcılık ve adam yaralamaya kadar giden uzun bir liste. Kısacası içeri girip çıkarak 42 yılının neredeyse 10 yılını hapiste geçirmiş. Genel af, iyi halden ceza azaltılması ve diğer hafifletici sebepler olmasa içeride daha bile fazla kalabilirdi. Güvenilir bir tip desene. Bentley masasına oturmaya niyetlenmeden ağzına yeni bir sigara götürdü. Bu ülkede bir suçlunun hakkı olan cezayı alabilmesinin hiçbir yolu yoktu. Şu an temyiz süreci devam eden şantaj ve adam yaralamadan birinci derecede suçlu olduğu bir dava var. Rivera lakabını bu kadar iyi bir oyuncu olmasına borçlu olsa gerek. Kapıda ayakta duran Bentley sigarasını yakarken araya girdi. Bekle biraz, bana önce şu süren davayı anlat. Kurban Carlo Zio Cortelli, jeolog. Burada Milano'da bir arkadaş çığıyla zevk alemi içindeyken fotoğraflanmış. Rivera fotoğrafları karısına göndermemek için ondan 5000 avro istemiş ve niyetini iyice anlatabilmek için bir yumrukla adamın burnunu kırmış. Ama bizim jeolog polise gitmiş. Hayır, o değil. Kanlar içindeki burnuyla her şeyi karısına itiraf etmiş. Onu önce anlayışla dinleyen kadın sonra polise gidip tüm hikayeyi anlatmış. Sonra da adamı evden def etmiş. Ha, jeologun erkek arkadaşının ismini biliyor muyuz? Orfeo olduğunu mu düşünüyorsunuz doktor? İsmini biliyor muyuz yoksa bilmiyor muyuz? Bilmiyorum, dava dosyalarına bakmak lazım. Jeologa sorarsak daha çabuk öğreniriz. Hatta onunla biraz laflamak hoşuma bile gider. Bul onu bana Ingroia. Ayrıca Rivera'nın Orfeo gibi ortadan kaybolmadığından ve ulaşılabilir olduğundan da emin ol. Bentley açmak üzere kapıya uzandı. Gidiyor musunuz doktor diye sordu Ingroia. Şu kitapçıya bir uğrayacağım. Carniglia'ya mı? Ingroia bunun sanki kitapçıyı çok iyi biliyormuş gibi bir havayla sormuştu. Hayır, Feltrinelli'ye. Yeni bir polisiye roman çıkmış, bir komiserle can sıkıcı müfettişinin maceralarını anlatıyormuş. Dipnot Feltrinelli, İtalya'da büyük bir kitap ve müzik mağazası zinciri. Birkaç dakika sonra polis merkezinden çıkmış olan Bentley düşünceli adımlarla Fiori Oscuri sokağında ilerliyordu. Sahaf Carniglia uzak değildi ama komiser dükkanın tabelasını aramak yerine gözlerinin yolun sonunda sol tarafta bulunan ve bir zamanlar Humiliati'nin merkezi olan Brera Güzel Sanatlar Akademisi'nin kırmızı tuğlalarının göründüğü tarafa kaydırdı. Bu soruşturmada bulduğu her şeyin bir şekilde Humiliati ile kesişmesi bir işaret miydi? Sokağın bittiği yerde Fiori Chiari sokağı başlıyordu. Sokağın ismi böyleydi. Çünkü bir zamanlar kız çocukları için olan bir okula ev sahipliği yapıyordu. Parlak çiçekler gibi kız çocukları. Dipnot, Fiori Chiari, İtalyanca açık renkli çiçekler, parlak çiçekler anlamına gelir. Fiori Oscuri ise karanlık çiçekler anlamına gelir. O an yürümekte olduğu sokağın isminin Fiori Oscuri olmasının sebebi ise tam orada kötü şöhretiyle tanınan bir evin büyüyüp gelişmesiydi. Bentley binalardan birinin numarasını kontrol etti. Hedefine varmasına çok az kalmıştı. Margasa yalan söylemişti. Aslında komiser Carniglia da dahil olmak üzere ne şehirdeki sahaf kitapçılarını tanıyor ne de bunları düzenli ziyaret ediyordu. Ayrıca bunu büyük bir eksiklik olarak da görmüyordu. En önemlisi Bentley bunun er ya da geç doldurmaya vakit bulmayı başaracağı birçok kültürel boşluktan biri olduğunu kabul etmeye istekliydi. Tek olması gereken bunun da uzun listenin sonuna geçip umutla sırasının gelmesini beklemesiydi. Aradığı bina numarasına ulaştığında dükkan vitrinini görememenin verdiği anlık bir şaşkınlıktan sonra sahafın yola bakmadığını anladı. Sessiz mekanın girişi 18. yüzyıldan kalma bir binanın avlusundaydı. Benli hiç koku duymadığına şaşırdı. Oysa içeri girer girmez etrafını eski kağıt ve mürekkep kokusunun sarmasını bekliyordu. Ama öyle olmadı. Aksine içerideki kokusuz havanın neredeyse hafif olduğu bile söylenebilirdi. Tüm duvarlar tavana kadar yükselen koyu ahşaptan kitaplıklarla kaplıydı. Antika eşyalara ilgisi kitapları geçmeyen komiser, ayaküstü bir tahminde bulunup bu kitaplıkların bile en az 2 ya da 3 yüzyıl öncesine ait olması gerektiğini düşündü. İçerisi ıssız görünüyordu. Benli kitap isimlerine rastgele göz gezdirmeye başladı. Yanında sessizce bir adam beliriverdi. ''Yardımcı olabilir miyim?'' 30-35 yaşından fazla değildi. Orada çalışan bir satıcı olmalıydı. 56 yaşındaki dükkan sahibi Orazio Carniglia olmadığı kesindi. Kitapların konularına göre dizildiğini görüyorum. ''Aradığınız özel bir şey mi var beyefendi? Tarih, sanat, tıp, felsefe, kanun, din gibi kategorilerimiz var.'' Komiser satıcının sözünü kesti. ''Ben daha çok bir dönemle ilgileniyorum. 16. yüzyıl, Milano ile ilgili bir şeyler olabilir.'' ''Elbette değişik kitaplarımız mevcut. Hatta bazıları oldukça nadir bulunur türden. Örneğin kataloğumuza ressam Paolo Lomazzo'nun resim sanatından bir parçayı yeni ekledik. 1584'te Gottardo Pontio tarafından Milano'da yapılan ilk baskı.'' Giovan Paolo Lomazzo, Petterini'nin ustasıydı. Bu kitapçı ziyareti umut verici görünüyordu. ''Mükemmel korunmuş parşömen kağıdından tek tabaka'' diye ekledi satıcı. Benli tek tabakanın ne anlama geldiğini sormaktan vazgeçerek konuştu. ''Oldukça pahalıdır diye tahmin ediyorum.'' ''Yüksek bir tutar olduğu kesin. Bu parçanın alımıyla ilgili direkt Bay Carniglia ile görüşmek gerek.'' ''Tahmini olarak ne kadardır?'' Satıcı olgun bir tavırla gözlerini yere indirip sesini alçaltarak yanıtladı. ''10.000 avro civarında ama tekrar ediyorum, bunun için dükkan sahibiyle görüşmeniz gerek.'' ''Sizde el yazmaları da bulunur mu?'' ''Onlar da 16. yüzyıldan mı olacak?'' ''Evet ve Milano ile ilgili.'' ''Birçok var, çoğunluğunu mektup ya da hukuki yazışmalar oluşturuyor.'' ''Peki bunların fiyatları nedir?'' 500 avro civarı. Size yardım edebilmem için şunu sormama izin verin. Benli adamın sözünü sertçe kesti. Profesör Valeriani müşteriniz miydi? Komiserin ani sorusundan şaşıran satıcı anlık bir tereddüte düştü. Sonra sertleşip belirli bir kibir ile yanıtladı. Müşterilerimizle ilgili bilgi vermeyiz. Benli polis kimliğini gösterirken sert bir ses tonuyla sorularına devam etti. ''Profesör Valeriani'nin kim olduğunu biliyor musunuz?'' ''Evet biliyorum.'' dedi satıcı beyazlayan yüzüyle. ''Sizin müşteriniz miydi?'' ''Arada geliyordu.'' ''Bunu sık mı yapardı?'' ''Hayır, hatta oldukça seyrek gelirdi. Senede 2 ya da 3 defa diyebilirim.'' ''En son ne zaman geldi?'' ''Birkaç hafta önce.'' ''Daha net olamaz mısınız?'' ''Bir cumartesi sabahıydı, evet cumartesiydi.'' ''Ayın 13'ü cumartesi günü olabilir mi?'' diye sordu benle. ''Evet, cumartesi 13, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü haberi, yani kötü haberini duyduğumuzda kendi aramızda daha bir hafta önce aynı gün buraya geldiğinden bahsetmiştik.'' Ayın 13'ü cumartesi komiser ceketinin cebindeki sigara paketinin güven verici hissine dokundu. Valeriani el yazmasının ikinci bölümünü bilgisayarına bu tarihte kaydetmişti. ''O gün sizden bir şey satın aldı mı?'' Satıcı kollarını iki yana açtı. ''Bilmiyorum. Bay Carniglia onu ofisinde ağırladı.'' Benli birkaç saniye düşündükten sonra sordu. ''Son zamanlarda 16. yüzyıl el yazmalarının içinde Cosimo Petterini adındaki birine ait bir mektup var mıydı?'' ''Petterini, yanlış hatırlamıyorsam zamanının çok önemli olmayan sanatçılarından.'' Satıcı başını sallayarak ekledi. ''Hayır, satılık el yazmaları içinde ona ait hiçbir şey olmadı.'' ''Bay Carniglia şu an nerede?'' ''Ofisinde.'' ''Beni ona götürün.'' Orazio Carnelia kızıldı ya da en azından parlak kafatasının etrafında taç gibi kalmış saçlarından beyazlamamış olanlar bu renkteydi. Kitapçının koyu renkli küçük gözlerini fark eder etmez benli içgüdüsel bir güvensizlikle Kızıl Malpelo diye düşündü. Dipnot, Kızıl Malpelo, Rosso Malpelo, İtalyan yazar Giovanni Verga'nın eseridir. Hikayenin baş kahramanı olan Malpelo, kızıl olduğundan dolayı kötü şans getireceği yönündeki ön yargılara maruz kalmaktadır. Arkadaş canlısı bir ses tonuyla lafa girdi. Kitaplarınıza biraz göz attım da büyüleyici bir dünya olduğunu söylemeliyim. Carnelia ihtiyatla cevapladı. Elbette öyle. Hele bir de bu kitapların yüzlerce yıl önce basılıp okunduğunu, farklı çağlarda farklı insanların hayatlarının bir parçası olarak elden ele geçip günümüze geldiğini düşününce. Elemanınız Giovan Paolo Lomazzo'nun 16. yüzyıldan kalma bir kitabından bahsetti. Resim sanatı üzerine bir inceleme, son derece iyi korunmuş nadir bir parça. İlgileniyor musunuz komiser? Benim için çok pahalı, 10.000 avro. Benni bu rakamı telaffuz ederken adeta irkildi. Dürüst olmak gerekirse eski kitapların bu fiyatlara ulaştığını düşünmezdim. Ah, bunun en pahalılardan olmadığı kesin. Carnelia raflardan birinde duran iki büyük cildi işaret ederek devam etti. Şu Vasari'nin Seçkin Adamların Hayatları kitabı. Daha yeni 40.000 avroya satıldı. Ayrıca katalogda fiyatları 200.000'i aşan çok nadir iki kitabımız var. Dipnot, Vita di Uomini Illustri, Seçkin Adamların Hayatları, İtalyan ressam, yazar ve sanat tarihçisi Giorgio Vasari'nin önemli eserlerinden biri. Komiser Benni bir an için eski bir kitaba böyle bir tutar harcayabilmek için sahip olunması gereken minimum kişisel servet tutarını hesaplamaya çalıştı. Ama bundan hemen vazgeçti. Bu çok karışık bir hesaptı ve onun bu tür sorunlarının olabilmesine zaten imkan yoktu. Carnelia Benni'nin düşüncelerini okumuş gibi konuştu. Ama başlangıç için böyle bir tutar ayırmaya gerek yok. 16. yüzyıldan kalma tıp üzerine 300 avro civarında metinler bulabilirsiniz. Ayrıca elimizde 700'e Machiavelli'nin De Repubblica'sı, 1200'e Aristo'nun Etiği, 1500'e Savonarola'nın Haç Zaferi gibi eserler var. Liste böyle uzayıp gidiyor. Kataloğumuzda 20.000'i aşkın eser var. Şimdi düşününce hatırladım, bir adet resim mabedi üstüne görüş bile var. Lomazzo'nun bulabileceğiniz en ekonomik eserlerinden 3.000 avro civarında ama simya ve ezoterik konulara değinen en az diğer eserleri kadar ilginç bir yapı. Bildiğim kadarıyla Lomazzo değişik bir dille yazıyormuş. Evet, rubbish. Dipnot, rubbish. Valdiblenio Akademisi'nin üyeleri olan hammalların kendi aralarında konuştukları bir lehçe. Açıkçası anlaşılması çok güç bir lehçe. Bu sanatçıyı iyi tanıdığınızı görüyorum komiser. Bu sadece bir izlenim miydi yoksa Benni gerçekten de kitapçının gözlerinde bir şüphe gölgesi mi görmüştü? Benni kendini haklı göstermek için Angela'nın söylediklerinden faydalandı. Lomazzo Caddesi'nde oturduğum için sanırım bu yüzden hikayesini biliyorum. Komiser bunu söyledikten sonra kendine sormadan edemedi. Neden Angela söylediğinde çok mantıklı gelen bu bahane, o söylediğinde kulağa tam bir saçmalık gibi gelmişti. Sanırım buraya sadece Lomazzo ile ilgili konuşmak için gelmediniz dedi sahaf. Gözlerinden yine o şüphe dalgası geçmişti. Hayır, Profesör Valeriani için buradayım. Carnelia'nın tek bir kası bile hareket etmedi. Benni devam etti. Her olasılığı değerlendiriyoruz ve profesörün ajandasından gördüğümüz kadarıyla sizinle bir randevusu olmuş. Daha kesin söylemek gerekirse, bir bakalım, komiser sanki aldığı bir nota bakıyormuş gibi numara yaptı. İşte burada ayın 10'u, çarşamba günü saat 15'te. Kitapçı daha temkinli cevapladı. Doğru ama son haftalarda Profesör Valeriani ile randevusu olan tek kişi olduğumu sanmıyorum. Benni sempatik dostane havasını tekrar takındı. Ah, aslına bakacak olursanız birçok randevusu olmuş ve bunların hepsini kontrol etmek gerçekten de tam bir eziyet. Ama yine de bunu yapmak gerek. Tahmin edersiniz ki bu bir cinayet soruşturması için gerekli bir uygulamadır. Randevunuzun amacı neydi sorabilir miyim? Cornelia'nın siyah gözleri daha da küçülür gibi oldu. Profesör Valeriani bir yıldır müşterimdi dedi yavaşça. Bazen onun nezaketinden faydalanıp birkaç küçük tavsiye almak üzere görüşüne başvuruyordum. Zaman zaman hatırını sormaya gider, dükkana yeni gelen ve onun ilgisini çekebilecek kitaplardan haber verirdim. Yani o gün kendisine bir nezaket ziyareti mi yaptınız? Ona yeni kataloğumuzu götürdüm. Peki profesörün almak üzere ilgilendiği herhangi bir şey oldu mu? Hayır, vakti olduğunda sakince inceleyeceğini söyleyerek kataloğu aldı. Yani katalog dışında başka bir konu hakkında konuştunuz mu? Çok kısa bir görüşme oldu. Profesör çok meşgul görünüyordu ve orada sadece birkaç dakika kaldım. Ben de birkaç dakikadır yüzüne yapışıp kalan aptal samimiyetteki gülümsemesini bırakmadan ilham almak istercesine etrafına bakındı. Bu Profesör Valeriani'yi son görüşünüz müydü? Evet. Peki başka bir şey yok dedi benle. Birkaç saniyelik tereddütten sonra yardımınız için teşekkürler. Cornelia komiseri nazikçe kapıya kadar geçirdi. Müşteri olarak dönmenizi umarım. Fiyatlara bakılacak olursa yerinizde olsam buna pek güvenmezdim. Bir polisin maaşı böyle harcamalar yapmaya izin vermez. Benli bunları söyledikten sonra kitapçının kapısında aniden durup sordu. Harcamadan bahsetmişken az daha unutuyordum. Profesör sizden Cosimo Petterini'nin veba dönemini anlatan San Carlo ve Humiliati adlı bir hikayesini satın aldı mı? Petterini mi? Campa Piscini'nin ismini de kullanıyor. Az önce bahsi geçen Lomazzo'nun başkanlığını yaptığı Valdi Bilenio Akademisi'nin bir üyesiydi. Ah evet Petterini, evet kendisini bilirim ama yazardan çok ressam yönü baskındır. Her halükarda burada kendisine ait hiçbir eser satmadık. İyi dedi Benli, yüzünü Cornelia'ya yaklaştırıp sesini alçaltarak ekledi. Belki de bunu size söylemem gerek ama Valeriani'nin dairesinden Petterini'nin bu hikayesi çalındı. Biz profesörün öldürülme sebebinin direkt olarak bununla ilgili olduğuna inanıyoruz. Benli Cornelia'nın parlak kafatasının ter boncuklarıyla kaplandığını gördüğüne yemin edebilirdi. Kitapçı neredeyse endişe içinde geveledi. Ah, neyse ki bizden temin edilmiş bir el yazması değil. İyi çalışmalar Bay Cornelia. Komiser kitapçıdan çıktı. Birkaç adım boyunca devam eden gülümsemesi artık aptal değil, kurnaz bir karakter kazanmıştı. Öncelikle bu Cornelia bir kızıl. Kızıl Malpelo. Kızıl Malpelo mu, o da ne demek? Angela Benli'nin sahafa yaptığı ziyareti anlatmaya başladığı ilk anda terslenerek araya girmişti. Büyük yazarlarımızdan birinin romanının adı, belki ismini duymuşsundur, Giovanni Verga. Gün ışığı belirginliğini yavaşça kaybederken Solari Parkı'nın taş patikalarında yürüyorlardı. Benli bu yürüyüşü yapmamayı tercih ederdi. Zaten o gün kanepeye güzelce uzanmayı hak edecek kadar çok yol yürümüştü. Ama Angela'nın tatlı bakışı onu ayakkabılarını tekrar giymeye ikna etmeye yetmişti. Angela yumuşakça karşılık verdi. ''Bak tatlım, sana çok garip gelse de Brezilya'da da insanlar kitap okur. Samba'dan, futboldan, tanga ile güneşlenmekten sonra bunu da yapıyoruz.'' Verga'nın kim olduğunu biliyorum. Kötü komiser Benli. Güzel, böylesi daha iyi dedi Benli hafif bir utanç içinde. Bir yandan tanıdığı tüm Brezilyalı yazarları hatırlamaya çalışıyordu. Sırası geldiğinde bunları umursamazlıkla araya sıkıştırma niyetindeydi. Bahsettiğim bu roman şuna benzer bir cümleyle başlıyordu. Kızıl saçlıydı çünkü art niyetli ve kötü biriydi. Coelho, Amado, Machado, Guimarães, dipnot Brezilyalı yazarlar, Paulo Coelho, Jorge Amado, Joaquim Maria Machado de Assis, Bernardo Guimarães. Yani kızılların kötü olduğu ve kötü şans getireceklerine dair her zamanki ön yargın. Kızıl Malpelo bunu mu anlatıyor? L'Inspector de Moraes Pessoa, kahretsin hayır, Pessoa Portekizli. Dipnot Brezilyalı yazarlar Clarice Lispector de Moraes, Portekizli şair Fernando Pessoa. Evet, her halükarda güvenilmemesi gereken bir kişi anlamında. Angela benliği sert bakışlarla süzerek yürüyüşüne ara verdi. Komiser hemen kendini temize çıkarmaya çalıştı. Bana öyle kötü bakma, benim öyle bir ön yargım yok. Carnelia'nın saç renginin ki olan az miktardaki saçının büyük kısmı beyazdı, konuyla hiç ilgisi yok. Konu nedir o zaman? Demek istediğim, adamı gördüğümde bende uyanan ilk izlenim pek de iyi değildi. Bende hemen güvensizlik uyandırdı. Angela tekrar yürümeye başlarken sordu. İkinci bir izlenim oldu mu peki? Evet, ama bu ilkinden daha kötüydü ve bunun için ortada sağlam nedenler vardı. Benny titiz bir hassasiyetle Carnelia sahafına yaptığı baskını anlattı. Bu raporun sonunda Angela kendini tutamayarak lafa girdi. Yani profesörü son görüşü olduğu ile ilgili sana yalan söyledi. Benny bir el hareketiyle Angela'nın sözünü kesti. Kitapçıdan çıktıktan birkaç dakika sonra beni telefondan arayarak iletişime geçmeye çalıştı. Ofise vardığımda 3 kez aramıştı bile. Cevapladığımda şöyle dedi. Komiser, kusura bakmayın, böyle bir şeyi nasıl unutabildim bilmiyorum ama aslında üniversitedeki görüşmeden sonra Profesör Valeriani ile bir defa daha bir araya geldim. Sadece birkaç dakikalık bir görüşmeydi. Özel bir Milano haritası baskısı aramak üzere ayın 13'ü cumartesi günü kitapçıya geldi ama elimizde böyle bir şey yoktu. İddiaya girerim ki ona bu görüşmeyi satıcı adam hatırlatmıştır, dedi Angela ironik bir tavırla. Carnelia kendisinden önce personeli sorguladığımı tahmin etmiyordu. Peki sence profesör oraya sadece haritayı sormak için mi gitmişti? Aradığı şey ellerinde var mı diye gitmeden önce telefon edip soramaz mıydı? Neden vakit kaybetme riskine girsin ki? Tam bir polis gibi akıl yürütüyorsun, dedi Benny yürümeye devam ederken. Angela'nın koluna girdi. Carnelia'nın Valeriani ile son dönemdeki ilişkisini önemsiz göstermeye çalıştığı çok açık. Ortada öldürülmüş bir adam ve süren bir polis soruşturması olduğu düşünülürse bu davranışı normal, ama tüm o telefon görüşmeleri ve buluşmalar ikisi arasında kesinlikle bir şey olduğunu gösteriyor. Hem de bu Carnelia'nın gizli tutmak istediği bir şey. Angela'nın Benny'e daha sıkı yaklaşmasıyla komiserin adımlarının ritmi hemen bozuldu. ''Sevgili komiser, boşuna anlatıp durma. Yüzünden ne kadar memnun olduğun anlaşılıyor zaten. Anlat bakalım, benim tilkim o dükkanda ne keşfetti?'' Komiser sigarasını yakmak üzere durdu. İstemeyerek de olsa Angela'nın kolundan çıkmak zorunda kalmıştı. ''Sahaf dostumuzun söylediği bir şeye dikkatini çekersem daha kolay anlarsın.'' Benny gözlerini sinsi bir ifadeyle kısarak devam etti. Her ne kadar çok tedbirli olsa da dostumuz bir ara söylediklerinde pek de dikkatli değildi. Komiser sigarasından birkaç derin nefes çekti. Hadi söylesene, diye ısrar etti Angela. Carnelia profesöre Petterini'nin el yazmasını satan kişinin kendisi olmadığını, böyle bir belgeyi hiç görmediğini söyledi. Bunda ne var ki? Komiser yüzünde beliren Humphrey Bogart sırıtışıyla sözlerine devam etmeden önce etki yaratması için birkaç saniye bekledi. Ben ona belgenin bir el yazması olduğunu söylememiştim ki. Benny'nin burun deliklerinden mavimsi bir duman yayıldı. Carnelia bunu hangi cehennemden bilebilirdi ki? Öyle ya, hangi cehennemden bilebilirdi, diye tekrarladı kötü kelime kullanma alışkınlığı pek olmayan Angela. Birkaç saat sonra Benny yalnız başına uyumaya çalışarak yatağında dönüp duruyordu. Angela zor geçen önceki geceden sonra yetiştirmesi gereken bir işi bahane ederek uyumak üzere kendi evine gitmeyi tercih etmişti. Yatakta sigara içebilen komiserin düşünceleri bir süre sonra direkt olarak Orazio Carnelia'ya kaydı. Eğer Benny bir polis komiseri yerine duru görü yeteneğine sahip bir şaman olsaydı, akıp giden vizyonları arasında kapanış saatini sabırsızlıkla bekleyen ve tüm personeli aceleyle gönderdikten sonra kendini ofisine kapatan sahafı görebilirdi. Onun bilgisayarının başında dilini anlamadığı için ilk bakışta ona sadece San Carlo vebasına tanıklık ediyormuş gibi görünen Petterini'nin el yazmasının taranmış halini incelediğini görürdü. Sahafın da tıpkı Benny'nin birkaç gün önce kendisine sorduğu aynı soruyu düşündüğünü duyabilirdi. Böyle anlaşılmaz bir lehçeyle yazılmış bu belgede bu kadar önemli ne olabilir? Önemli mi yoksa değerli mi? Carniglia'nın kitaplıktan bizzat Giovan Paolo Lomazzo tarafından yazılmış, Toskana lehçesine Valle'nin Rabiş lehçesine çeviren antik bir kopya aldığını görürdü. Sonra yavaş yavaş bütün belgeyi çevirip gecenin geç vaktinde işi bittikten sonra kocaman açılmış gözleri ve kurumuş ağzıyla el yazmasını baştan tekrar okuduğunu görürdü. Hayretle yüce tanrım dediğini duyardı. Ama komiser benli bir şaman değildi. Yine de uyuz bir polis olduğundan dolayı Petterini'nin el yazmasının Carniglia'nın kitaplığından geldiğine emindi. Bu durumda ortaya şu soru çıkıyordu. Kitapçıda dökümanın bir kopyası var mıydı? Ya da en azından adam metnin içeriğini biliyor muydu? İşte Benny bu düşüncelerle çarşafa dökülen külü uyuşuk bir hamleyle silkmeye çalıştıktan sonra uykuya daldı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 259.